Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem.
Ayrım 6.
Ales sabah Büyük Çamlıca Dağı'ndan kopup kendisine kadar gelen taze ve saf havayı teneffüs sayesinde yorgun vücuduna bir zindelik, ağrılı başına bir hafiflik geldi. Asabındaki gerginlik geçti. Bu aralık iki rafadan yumurta, bir parça taze tereyağı ile büyüyecek bir fincan içinde sütlü kahveden, iki ufak dilim de francaladan ibaret olmak üzere Dadı Kalfa'nın getirdiği kahvaltıyı epeyce bir iştihayla yiyip içtikten ve bir sigara da tellendirip 5-6 nefes çektikten sonra hemen giyindi, selamlığa çıktı. Monsieur Pierre Ales sabah çıkıp gitmişti. Bunu haber alınca sevinerek doğruca odasına girdi. Kitaphanesinin önüne oturdu. Raflardaki irili ufaklı, ciltli ciltsiz, yaldızlı yaldızsız kitapları camın arkasından muayeneden sonra kitaphanenin kapısını açtı. İki cins kitap aldı. Orta yerdeki yeşil çuha örtülü masanın üzerine koydu. Kendi de bir iskemleyle masanın yanına geçti, oturdu. 5. Behruz Bey'in kütüphaneden aldığı iki ciltten birisi Jean-Jacques Rousseau'nun Muhaberat Aşkani Havi Meşhur, Novel Heloise, diğeri ise Secretary des Amants namında ufak bir kitaptı. Behruz Bey, kolası parlak frenk gömleğinden bed ile terzimir markalı hafif ve zarif pardesüsüne kadar, üzerinde bulundurduğu yakalı ne kadar şey varsa her birisiyle başka başka yakasını pençesine teslim etmeye özendiği Amour de Femme hakkında Profesör Monsieur Pierre cenaplarından her ne kadar bir öğüt alamamışsa da, yukarıda bahsi geçtiği veç ile gelecek cuma günü Periveş Hanım'a takdim olunmak üzere mükemmel bir sistemname hazırlamaktan ibaret olarak akşamdan kendi kendine vermiş olduğu karardan vazgeçmemişti. Fakat beyin fikrince Periveş Hanım gibi noble bir aileye mensup, mükemmel terbiye görmüş bir nazenine takdim olunacak muhabbetnamenin havi olacağı tabirler, sentimanlar da noble olmak lazım ve bu hususta Fransızca o yolda yazılmış şeylere müracaat zaruriydi. Binaenaleyh beyefendi iptida, Novel Heloise'i açtı. Ötesinden birisinden okudu, anladı, anlayamadı. Çünkü kitabın ibaresi pek çetin. O ibarelerde gizlenen fikirlerse ziyade filozofikti. Kitabı karıştırdı, gene karıştırdı, birçok karıştırdı. Nihayet kolay sandığı ve azıcık tebdilat icrasıyla kendi hal ve mevkine tatbik kabul eder gibi gördüğü birinci mektubu lazım gelen yerlerini hale göre tebdil ederek tercümeye başladıysa da bu suret sökmedi. Yalnız baş taraflarında şuradan buradan birkaç ibaresini almakla iktifa ederek ve kusur yerlerini kendi karihasından çıkararak uğraşa uğraşa aşağıki mektup suretini meydana getirdi. Ah güzel hanımefendi, sizden kaçmalıyım. Evet efendim, burasını pek iyi hissediyorum. O kadarcık bile durup size bakmamalıydım. Yahut sizi hiç görmemeliydim. Lakin bugünkü gün ne yapmalı, kendimi nasıl idare etmeli? Bakınız halime de, aşığı biçarenize bir konsey veriniz. Bilirsiniz ki ben deniz bahçeye kendi arzumla girmedim. Nigahı mestanenizin davetiyle girdim. Yer aynalarının letafetine hayran eden cemalinizi yakından gördüm, çıldırdım. Evet. Sizden ayrıldıktan sonra bahçenin öbür kapısından adeta Maison des Aliyene'den kurtulmuş gibi çılgın çıktım. Bunun üzerinde zat ismi tanelerini temin edebilirim. Ah, o momanda ne kadar öro, ne kadar da malörüydüm. Dereceyi noblesini tarif etmeye kafi bir kalifikatif bulmaktan aciz kaldığım zat ismi tanelerine takdime cesaret ettiğim o fakir Geranium'u par gentiles kabul buyurdunuz da o güzel korsajınızda ona yer bile verdiniz. Ah, o fane çiçeğin bahtiyarlığına haset. Her biri bir cihana bedel olan iltifatnameniz onunla da kalmadı. Lakin kendime importans vermiş olmaktan korkarım. Bunları tekrar etmekten çekinirim. Her ne kadar bazı talanlar kültüve ettirmese de zat ismetanelerine layık olmadığımı itirafla kendimi bahtiyar sayarım. Hem de malheureux idim demiştim. Çünkü ah sizden şikayet etmeklik dahi cinayettir. Lakin kulda bu sur çok olur. Affeder efendisi. Fehevasınca çakerinizin bu kabahatimi affetmekliğinizi ullü ve cenabınızdan memul ederim. Gelecek cuma günü gene buraya gelelim diye buyurduğunuzda saat kaçtı diye sordumsa da cevaba her nedense tenezzül buyurulmadı. Bunun sebebini mümkünü yok keşfedemedim. Birdenbire nazar ismetanenizden düşüvermiş olmaklık için ne kusur etmiş olduğumu bilemiyorum. Ve bahusus bahçeden çıkıp acele Landon'uza atlayışınız ve giderken Bincan ile muntazır iltifatnameniz olan bu aşığı biçarenize bir adio bile demekliğe tenezzül buyurmayışınız. Artık bu ensültlerin yüreğimde açtığı kanlı yaraların acısı ebediyete sürecektir. Evet, bunlar benim kendi cezai amelimdir. Sizi gördüğüm zaman cemalinize, oh, keldivin boteki vuzet, cemalinize bakmaya cesaret etmemeli, yüreğimi pençeyi sevdanıza giriftar etmemeliydim. Bununla beraber cesaretimin cezasını çekmekle iktidar ettiğimden zat ismetanenize hiç bahsetmemeliyim. Bu baptaki plezir dahi başka bir lezzettir. Bununla beraber sizi her gün görüyorum. O güzel, o şık, o zarif landonuza bir ren gibi kurulup hayalimin parkında dolaşıp yüreğimi üzüyorsunuz. Lakin görüyorum ki siz bunu düşünmeyerek masumane yapıyorsunuz. Ve çakerinizin elemlerimi ağırlatıyorsunuz. Lakin çakeriniz ümitsiz mi kalacağım? Sizden kendimi çekmeklik için sevdanızdan gönlümü almaklık benim elimde midir? Küçük hanımefendi, çekeriniz yalnız bir çare görüyorum bu ambaradan çıkmaklık için ki sonra arz ederim. Şimdilik zat ismetanelerinden istirhamım budur ki bu arızayı çakeraneme her ne sansta olursa olsun bir iki satırlık cevap yazmaklığınızı rica ederim. Cevabı kendim almak için pazar günü saat 8'den 11:30'a kadar Büyükçamlıca'da teşrifinizi beklerim. O kadar güzel bir vücudun içindeki yürek taş olabilir mi? Artık merhametinizi iltica ederim. Arızam zat ismetanenize layık değilse de bu babdaki kusurlarımın affini istirham ederek kendimi bahtiyar sayarım. Herhalde ferman efendimizindir. 6. Behruz Bey muhabbetnameyi bu suretle meydana çıkardıktan sonra bir iki defa okudu. Baş tarafındaki birkaç cümleyi, ortalarındaki bir iki lakırdıyı, Novel Heloise'den çarpmış olduğu için fena bulmadı ve kendi muhsili karihası olan sözlerden, sebebini mümkünü yok keşfedemedim cümlesindeki telmihi beğendiyse de, mektubun ansablını pek komlün, ziyadesiyle fat, aşırı ensibit göründüğünden tebyiz ve takdimini tensip edemedi. O zaman mektubun yazılışındaki letafetsizliği, lisan-ı Türkiye'nin kifayetsizliğine hamlederek biraz söylendikten sonra tekrar Novel Heloise'i aldı. Birçok karıştırdı. Bundan maksadı münterecadı içinde kendi haline uygun muhtasar bir mektup bulup onu tamamıyla tercümeye himmet etmekti. Aradığı şeyi bunda bulamayacağını aklı kesince kitabı bıraktı ve ıderdest ederek süzmeye başladı. Bundan mektuplar cüz-i tebdilatla kendi gibi her aşığın işine gelebilecek surette tertip olunmuş şeylerdi. Behruz Bey birçok sahifeler taklibine muhtaç olmaksızın arzusuna muvafık olmak üzere rast getirdiği bir mektubu, ortasından zahit gördüğü bir fıkradan külliyen sarf-ı nazar etmek, nihayetine de kendi halince muktazi gördüğü bazı sözleri ilave eylemek üzere, kemal-i tehalükle ve ara sıra hal-i müşkül için biyangi ve hançeri lügatlerine müracaatla berveç-i ati tercümeye başladı. Küçük hanımefendi, muhterifim, çakeriniz daima hayal ederdim ki, sevda ki bana ekseri karşı konulmaz eşgal altında ve bir oklukla müsellah reprezante olunmuştu. Gerçekten muhataralı değildir. İlla o zayıf ve romani canlar için ki kuvvetli etütlerle meşgul olamazlar ve şiddetli ve sıhhi jimnastiklere kendilerini veremezler de her yerde işsiz güçsüz, tatsız tuzsuz, rahat yükü altında eğilir akıl taşırlar. Bu sizi görerek letafetleriniz içinde natürün en sevimli işlerinden birisini admire ederek kendimi kandırdım ki benim fikirlerim mütecessirane olduğu kadar sehifli değilmiş. Çünkü hep çakerinizin mağrur safsatalarım karşı konulması muhal bir letafetten, bir cazibeden beni müdafaa edemedi. Sevdaya saburane karşı koymuştum. Sevda kendi kuvvet ve kudretini dil ferip bir şey üzerinde kamaşmış gözlerime karşı kamilen arz ishar ederek beni cezalandırıyor. Bundan böyle şevkli kahramanları üzerinde müellifleri istihza etmek haksızlığında bulunamam. Madem ki bizzat çakeriniz bile o müelliflere itaatli bir süje olmak hizmetini ifa edebilir oldum. Bundan böyle elektriğe benzeyen pasyonlar hakkındaki kaderden gelirler gibi görünürler ve sizi, daha doğrusu çakerinizi nagihani bir derin yarayla zahimdar eder, şek ve şüphe etmeyeceğim. Oh, çakerinizi artık inanmazlık ettirmeyecek derecede derin vurdu. Evet küçük hanım, bir görüşte aşık olunabiliyor, tekmil hayat için perestiş olunabiliyor. O müennese ki yalnız süratli bir gölge gibi görünmüştür. Bunun ispatı sizsiniz ey cismi latif. Madem ki benim bahtımı kararlaştırmaya birkaç dakikacık kifayet etti, fil vaki kim karşı koyabilirdi o letafete ki cümle hareketlerinizde hüküm sürüyor gibiydi. Bunların hepsi beni aldatmaya konkur etmiyorlar mıydı? Aşk, aşk. Bana bu keskin ateşleri hissettirmekliğin bilahare meprize olmuş şiddeti bir pasyonun ümitsizliği içinde terk etmek içinse beni bitirdin. Şimdi güzel hanımefendi, bu halis ilanı aşka ne aköy edeceğinizi bildirmeye tenezzül ediniz veyahut daha iyisi hiç yazmayınız. Kağıt sizin kıymetli fikirlerinizi saklamaya layık değildir. Onları gönül aldatıcı bir sakız gibi kendi hatırında cem etmeklik yumuşak ve hürmetkar aşığınıza aittir. Şimdi hakipayı ismetanelerine yüzüm gözüm sürüp hali perişanımı serbestçe arz etmeklik için merhametinize ve kulluğunuza layık bir çakeri senser olduğum ispat eylemek üzere münasip bir muhalde randevu ita buyurmaklığınızı istirham eder ve iş bu arizamın cevabını almak için iş bu gelecek pazar günü Büyükçamlıca'daki Kain Gazino'da teşrif ismetanenize muntazır bulunacağımı arz ile hatmi kılam eylerim. Herhalde ferman zat ismetanelerindir. 21 Haziran sene 1870 Yevmi Perşembe. Aşığı biçareniz M.B. 7. Birinci olarak karaladığı mektuba bile hanca bahşi hayret olmaya şayan olan bu utukeyi garabeti, bu ucubeyi kitabeti Bihruz Bey Kemal'i dikkatle hemen bir 10 defa okudu. Biraz ziyade alafranga düşmüş olmasından başka hiçbir kusurunu bulamadı. Bu kusursa takdim olunacak zatın alafrangalığına göre mükemmeliyete delalet edecek bir haldi. İşte müsvedde bu surette hazırlandıktan sonra hüsn-i muvaffakiyet emaratından olan mahsuziyetler, beşahşetler asarından olmak üzere beyefendi kah ıslık çalarak, kah ağzından le le le le le diyerek mühmel lafızlar çıkararak Belhelen havalarını terennümle odanın içinde dolaşmaya başladı. Nihayet yazıhanesini açtı. Kenarı yaldızı, bir ucuna gonceli pembe bir gül resmolunmuş, mis gibi kokar bir kağıt, bir de zarf çıkardı. Müsvedde-i Kemal itinayla bu kağıda nakletti. O zaman bu mektuba bir güzel poezi veya bir kuple lefretmeyi düşündü. Sekreterides amansı karıştırırken gözüne ilişen şiirlerden bazılarını tekrar okudu. İçinden bir tanesini pek beğendi. Bu şiir ismi bilinmeyen bir kadın için yapılmış üç kupleden ibaret bir şansondu. Bihruz Bey ismini henüz haber alamadığı maşukasına bu şiiri takdim etmekte hüsnü muvafakat düşündü. Lakin bunu aynen yazmayı şayet bilinir diye istemedi. Anver tercümeye Türkçenin müsaadesizliğini, an proz tercümede ise bir letafet olamayacağını mülahaza etti. Ma mafi, kuplenin içindeki o güzel fikirlerin, o nazik hislerin Türkçe'ye çevrilmişi nasıl olacağını anlamak için şu suretle tercüme ediverdi. Gül tesmih ederim, o müennese ki benim aklımı bulandırır. Eğer kelime şeyi resmetmeye borçluysa, o müennesin bu dilber ismi almaya hakkı vardır bir gül gibi. Bir gül gibi beni kendisine doğru çektiğinden beri yüreğim hiç durmayarak vuruyor. Onu koklamaktan yanıyorum bir gül gibi. Bir gül gibi düşünmeksizin mest eder, sebep olduğu santiman o santimanlardan değildir ki geçtiği görülür bir gül gibi. Bu tercüme hiç fena değildi. Lakin bey bunu şayan-ı takdim bulamadı. Çünkü poezinin aslını gözünün önünden uzaklaştırdığı gibi tercümesinden hiçbir şey anlayamıyordu. Hele kelime şekli resmetmeye borçluysa. Cümlesinden evvela bu şiiri yazan şair-i Fransavi'nin, saniyen mütercimin kastettiği manayı bulup çıkarmak muhaldi. Ve bir de gül denilen bir çiçeğin insanlar gibi düşünmek hassası bulunduğuna dair Langeic de Spuleius de Histoire Naturelle'de bir bahse tesadüf etmediği gibi Monsieur Pierre'den de şimdiye kadar böyle bir şey işitmediğinden şairin bu sözünde de bir rezon bulamıyordu. Böyle sözleri anlamak şair olmaya mütevaffık olduğunu teamül ile kendisinin de bir şair olamadığına bir aralık teessüfler ettiyse de bu santimanı pek çok devam etmedi. Tule poet song fu diyerek bu mahrumiyetin dahi tesellisini buldu. Lakin muhabbetnameye bir şiir lefetmek ziyadesiyle yakışacağından bu arzudan kendisini alamıyordu. Ah, Türklerde adam gibi bir şair gelmemiş ki. Yalnız Vasıf isminde birisi şansonette epeyce meşhur olmuşsa da bunun yazdığı şeylerin ekseri komik nevinden. Sanki Türklerin Molière olacak. Sokak süpürgesi filan gibi İnyovulla kırdıları da şiire sokmak hem de bunu bir kadına karşı söylemek ne kadar bayağılık. Dün akşam bizim Monsieur Pierre de kadınlar için epeyce münasebetsiz şeyler söyledi. Lakin Salamanca de çok beklettiğim için canı sıkıldığından söyledi. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est un tambour, c'est un tambour. Mon cher cavalier, enfin je vous que le beau sexe veut mieux qu'un lapin. Ama tuhaftı. Başında tüylü şapka, sırtında röptü şambır, iki koltuğunda birer bordo şişesi. Ah, darılmayacağını bilsem şu rüyayı kendisine hikaye ederdim. Bizim keşfi de arabacı olmuştu. Ya benim yalız atın havada uçuşu? O kaplumbağalar da neydi? Fino köpeğinin bel elini şanti etmesi hepsinden drol. Lel lel lel lel lel lel lel lel. 7. Bihruz Bey Türklerde adam gibi şair yetişmediğini ve çünkü Türkçe'de şiir söylenemeyeceğini gene kendisi gibi alafranga beylerden işitmiş, Vasıf'ın şarkıcılıktaki meharetini ise çocukluğundan beri hanelerine gelen okumuş hanımlardan anlamış, dinlemiş ve hatta şairin ''Olma sokak süpürgesi, kadın kadıncık ol'' refrenini, havi manzumesini o hanımların ağzından pek çok defalar işiterek bellemiş ve iptidaları letaif kabilinden addettiği bu refreni alafrangalık yolundaki fikir ve hissi teessür ve tekarrür ettikten sonra münasebetsiz görmeye başlamıştı. Muhabbet namesine bir kuplet ilave etmek hevesinden ileri gelen tefekküratı arasında uykusundaki garibeyi meşhudatını tahattür ediverince kupleyi filanı ve hatta iptida kendi uşağı Mişel ve sonra konan emektarı İbiş Ağa tarafından mükerreren ihtar olunduğu halde öğle taamı vaktinin geciktiğini dahi unutmuştu. Bu esnada kalemi muvakkatten terk etmiş olan sağ eli yeleğinin cebindeki tek kapaklı Vekeller Mineli Brege işi saati çekti. Beyin nazarı dikkatini arz etti. Saat 9'u çeyrek geçtiğini gösteriyordu. Bey vaktin bu kadar ilerlemiş olduğunu ummadığından saati kulağına tuttu, dinledi. Saat çıt çıt çıt çıt diyordu. O zaman Behruz Bey, insan öyle olunca vakit nasıl çabuk geçiyor dedi. Filhakika Behruz Bey pek mesuttu. Gene bel elini terennüme başladı. Artık tağımın ikisini birleştirmeye, yani vakti geçmiş olan dejeneden sarf-ı nazarla dineyi biraz erkence etmeye karar vererek Mişel'i çağırdı, kararını ona tevhim etti. Harem dairesine geçti. Biraz sonra elinde cildi kaba, şirazesi perişan bir kitapla geldi. Mahut masanın üzerine koydu. Kendi de sandalyesine geçti, oturdu. Kitabı açtı. Yaprakları sık sık çevirerek süzmeye başladı. Bu kitap Vasıf'ın Mısır'da basılmış divan eşarıydı ki harem dairesinde daima odadan odaya gider, elden ele gezerdi. O cihetle zavallı divanın kara meşinden kabaca ve yaldızlı cildi yıpramış, şirazesi dağılmış, sahifelerinin birçoğu bükülmüş, birçoğunun üzerine kurşun kalemiyle mürekkep okunur okunmaz bozuk düzen birçok şarkılar, beyitler yazılmıştı.
Ayrım sonu.